sesler. Her gün kulağımızı dolduran sesler. Kapıyı çalan kim acaba? Ya şu trafiğin sesi? Ofis orkestrasının sesi de aşağı yukarı şöyle bir şeydir. Okuldan çıkış sesi. En sevdiğim. Of, ev işleri de bitmek bilmiyor. Aman, bırak biraz dağınık kalsın. Olmaz. Ya başınıza bir iş gelirse eve gelenler ne pismiş demesinler. Sahi kim bunu diyecek olanlar? Şu aç kedinin sesi sadece benim kulağıma mı geliyor? Çantasında kedi maması taşıyanlar, ne güzelsiniz. Sporu ihmal etmeyenler, size de merhaba. Akşam yemeğinde ne var? Ustam, kolay gelsin. Hepinizi duyuyorum. Siz beni duyuyor musunuz? Zekirdek başlıyor.
Kalır verdiğini, acısı kalır son sözü söyle.
Efendim duydunuz sizin sesini. Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek başladı. Radyolarınızın başına hoş geldiniz.
Düşüydü yere batsın faturası, malı mülkü bağlasalar durmam. Kaşıydı gözüydü intikamın gücüydü, ayıp denen aşkın var ya, hasbinallah ağlasalar durmam. İnsanım insan. Yerli yersiz sözüme de, dövmediğim dizime de pişmanım, pişman, pişmanım, pişman. Hadi kalk gidelim hemen şu anda, kapat telefonunu, bulamazsın arayanda, açarız radyoyu, yol nereye biz oraya.
Efendim bu akşam üzeri radyo programımızda Zekirdek'te bekarlığın avantajlarından bahsedeceğiz. Yine o yol ayrımındayız. Evlilik mi, bekarlık mı? İnsanlığın tarihi boyunca belki de konuşmadan duramadığı, araştırmadan duramadığı ve sürekli aynı konuyu konuşup aslında terazinin iki kefesinde de belki de eşit ağırlıkların ya da eşit boşlukların olduğu bir konu, bekarlık mı? Avantajlıdır, evlilik mi avantajlıdır, bekarlık mı alır, evlilik mi alır? Bekarlığın en önemli avantajları açıklanmış efendim ve bir üniversite açıklıyor bunu. Lefkoşa Kıbrıs Üniversitesi'nden Menelaos Apostolou ve Christoforos Christoforou'nun yürüttüğü bir araştırma bekar olmanın en iyi yanlarını ortaya koymuş. Araştırma yürüten ikili özellikle batılı toplumlarda bekarlığın giderek arttığını söyleyerek bunun nedenleri üzerinde kapsamlı bir çalışma yapmış. Efendim. Ve Bıdı Bıdı adlı bilimsel dergide yayınlanmış bu araştırma sonucu. İnsanların giderek daha çok bekar kalmak istediği ortaya çıkmış. Bunun sebebi her ne kadar doğru eşi bulmanın zorluğu olarak gösterilse de çoğu bireyin bekar kalmayı tercih ettiği de ortaya çıkmış. İki farklı çalışma yürütülmüş. Çalışmada Yunanca konuşan 269 katılımcıdan bekarın avantajına dair soruları yanıtlamasını istemişler ve bu yanıtlardan bekarlığın 84 faydasını belirlemişler. Diğer çalışmada ise yine Yunanca konuşan 612 kişiye de bu 84 fayda sunulmuş. Katılımcılardan bunları en önemliden en önemlisi doğru sıralamaları istenmiş ve sonuçlar açıklanmış. Çalışma sonuçlarında katılımcıların en önemli gördüğü avantajı
kendime daha fazla zaman ayırmak olmuş. Evet, bekarın en önemli avantajı kendime daha fazla zaman ayırmak demişler. İkinci sırada hedeflerime odaklanmak. Üçüncü sırada davranışlarım ve hareketlerimi kimsenin dikte etmemesi ifadesi ise en popüler cevaplar arasında üçüncü sırada yer almış. Bekarlığın avantajları, diğer popüler avantajları ise şunlarmış. İncinmemek, zarar görmemek, ne yediğimin kontrol edilmemesi. Rahatça flört edebilmek, wow. Para biriktirmek, huzurlu kalabilmek, gerginlik ve kavgadan uzak durmak, sevmediğim şeyleri yapmamak. Evet, bizim de konumuz bugün bekarlık. Evliler kusura bakmasınlar. Bekarlığın avantajı şudur dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32, 0532 172 52 32. Bekarlığın avantajı konu başlığımız, etiketimiz, hoş geldiniz. Akşam orada sabahtır. Hayat kafana göredir mesajı gelmiş. Bekarlığın avantajı konusu bize çok uzak. 20 yıl öncesine gitmek lazım. Gidin efendim o zaman. Bekarlığın avantajlarını düşünmek bile düşünce suçları kapsamına giriyor evlilik anayasasında ve cezası da biraz ağır demişler. Valla Zeki, paran varsa bekarlık da güzel, evlilikte paran yoksa ikisi de çok kötü. Yo, parası olanları da görüyoruz efendim. Görüyoruz işte, televizyonlarda anlatıyorlar, bu magazin programlarında falan gözünüzün önünde yaşanıyor her şey. Yani çıldırmış durumdalar. Mesela bir bakıyorsunuz bir popstar efendim. Evleniyor birisiyle, işte adamın annesi bilmem, bunlar ikisi de çok zengin bu arada. Bir ara televizyondan kaçsam da seyretmesem de Twitter'da önüme düşmeye başladı bunlar. Hatta trend topik olunca baktım bu isimler. Efendim işte damadın annesi işte onu vermiş de işte o popstar bunu yapmamış da, öyle olunca da böyle yapmış da, şöyle olunca işte o bilmem ne olmuş. Ondan sonra bunlar ayrılmışlar. O da demiş ki benim altınlarım ver, altınlarım vermezsen böyle takıları bari geri ver demiş. Onlar takıları geri vermişler falan. Sonra hatta bu popstar kişisi sahnede bir böyle tripler sahnede konsere çıkıyor, ağlıyor falan. Hatta yüzüğünü herhalde o nikah yüzüğü zannediyorum. Onu alıyor konserde fırlatıyor sahnede, artık hani benim ilişkim burada bitti ulen dercesine. Ya arkadaş, konserde de çıkarmayabilirsin bunu, değil mi? Yani samimiysen, bir problemin varsa ilişkinle ilgili, ya bu kalkıp seyircileri de efendim basını da buna malzeme etmezsin. Aslında sorunların ne kadar yapay, ne kadar sahte, ne kadar içselleştirmeden yaşandığını, birileri bir şeyler desin, birileri görsün, birileri bilmem ne yapsın diye heyecanlarını görüyoruz. Bunların parası da pulu da var bu arada. Çünkü o popstar kişisi, benim daha önce çalıştığım radyoya gelişini hatırlıyorum. Bir VIP minibüs dolusu arkada güvenlik görevlileri falan, yani bir popstar kişisine kim ne zarar versin Allah aşkına. Hayretler içerisinde kalmıştım. Yani enteresan. Almanya'da bakan bu kadar korunmuyordur. Başbakan bu kadar korunmuyordur. Bizde popstar kişisinin bile bir minibüs dolusu güvenlik görevlisi koruması var yani. Ona bakıyorsun ne yapıyor? Yüzüğünü alıyor, fırlatıyor sahnede. Annesi çıkıyor altınlarını versin diyor. Damat çıkıyor bana bunu yaptı diyor. O öyle yaptı diyor. İşte bunların da parası var. Mutlular mı şimdi yani? Parayla ilgisi yok bence. Parayla hiçbir ilgisi yok bunun. Biliyorsunuz kim bu? Mesela bu popstar kişisi kim? Bakayım kaç kişi hakim konuya. Siz kaçsanız da magazin gelip sizi buluyor. Az önce bahsi geçen popstar kişisi kimdir efendim? Twitter, Instagram Zeki Kayahan, WhatsApp hattımız 0532 172 52 32 0532 172 52 32. Herkes delirmiş. Vallahi delirmiş. Sıcak geceler gibi al beni kollarına bu gece. Herkes deyip genellemeyeydi miydi? Geri alıyorum. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal. Önemli bir kesimde delilik belirtileri var diye. Sıcak geceler gibi al beni kollarına bu gece. Dokunsalar ağlayacak. Evet, isimler geliyor bak kim olduğunu nasıl biliyorlar Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece. Her yeni gün doğacak çocuk gibiyim. Gibi gibiyim, gibiyim, gibi gibiyim, gibi gibiyim, gibiyim. Ondan sonra bu popstar kişisine bir şey varmış. Babası işte bunların isimleri geçsin istemiyorum programda. Bir dönemin önemli Türk sinemasının önemli oyuncularından babası. İşte onun kızı kalkmış işte bu popstar kişisine televizyonda laflar söylemiş. İşte şöyle demiş, böyle demiş, bilmem ne demiş falan. O popstar kişisi kalkmış buna yazıyı da yanıt vermiş falan. Bunlar birbirlerine düşmüşler. Sonra bu da demiş ki bana yok mu, bana yok mu? Peynirin fiyatı 250 lira olmuş. Ümitsiz günlerimde kendimle avundum. İçimdeki her şeyi yitirdim, seni buldum. Şimdi ben... Düşünsene babam bir dönem Türkiye'de sinemanın önemli isimlerinden biri oluyor ve senin bu babanın kızı olmaktan başka hiçbir vasfın yok. Ama ekranda yer bulabiliyorsun. Konuşabiliyorsun, atabiliyorsun, tutabiliyorsun. Herkesin hayatına burnunu sokabiliyorsun. Rezalet ayol. Otorite oluyorsun ya bir de. Düşünsene ben de trip atmak için saatimi falan çıkarıyorum yayında ama siz görmüyorsunuz fırlatıyorum buralara. Maşallah herkes de biliyor bu isimleri maşallah. Valla bahsettiğim popstar kişisini bilmiyorum. Bilmediğim için de çok mutluyum demiş Semih. Saati çıkardıysam bana doğru at demiş Mehmet. Bu saati de bunu veremem Mehmet ya. Her yeni gün doğacak çocuk gibiyim. Sıcak geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsalar ağlayacak çocuk gibiyim. Bekar olmanın avantajlarından bahsediyoruz. Bekarlığın avantajı konu başlığımız, etiketimiz. Bekarlığın avantajı kendini bilmez kişilerle daha az muhatap olmak demiş. Gülcan Hanım göndermiş efendim Twitter'dan, Zeki Kayahan hesabından bize ulaşmış. Bekarlığın avantajı kimselere hesap vermeden geldiğin gittiğin saati sorgulamadan arkadaşlarına bir akşam yemeği yemek demiş. Şermin. Kimseye nereye gideceğini, ne zaman gideceğini ve ne zaman döneceğini hakkında hesap vermemek. Ömer göndermiş. Kadar acıtacağım hayat. Söyle şu kalbime söyle. bazı babalar var, bazı anneler var, çocuklarını reddediyorlar. Mesela Selçuk Ural, ben Selçuk Ural'ın oğlu olsaydım, uf, öyle bir açıklama yaptı ki Selçuk Ural. Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir. Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir kadınla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra devamı geliyor efendim. Yani ben bu açıklamanın muhatabı olan bir oğul olsam, değil Türkiye'yi, gezegeni terk ederdim, gezegeni. Bekarlığın avantajı, kumandanın da evinde patronu sensin, canın ne zaman ne yapmak istiyorsa yapabiliyorsun demiş Erdim. Birazdan dinleyicilerimiz burada olacaklar. Bekarlığın avantajlarından bahsediyoruz. 0216 987 52 32 0216 987 52 32. Peki efendim, bekarlığın, evliyim ama yapacağım veya yaptıklarım hakkında hesap vermem, o da neymiş diye bir itirazla gelmiş. Sanırım evlilikler artık hesap sormaya dönmüş. Eşim istediği gün istediği arkadaşıyla görüşür, saatinde neredesin diye bile sormam demiş. Anladım, saatinde neredesin derken? Hayatımızı kısıtlamaya değil, değer katmaya, mutluluk katmaya çalışıyoruz demiş. Araba kullanıyorum, cümle devrik olabilir, pardon demiş Esra Hanım. Ne demek efendim? Okunmamış kitaplar ama ciddi, asık asık yüzü insanlar, ta yüreğine kadar kilitli, ne gülümsemenin... Acaba öyle mi yani? Şimdi erkekler bu durumu suistimal ediyor olabilir mi? Evliler artık hesap sormaya dönmüş. Eşim de istediği gün istediği arkadaşa görüşür, saatinde neredesin diye bile sormam. Ya da şu saatte neredesin diye sormam. Hayatımızı kısıtlamaya değil, değer katmaya, mutluluk katmaya çalışıyoruz. Erkekler bu kuralı suistimal ediyor olabilir mi? Kadınlara %100 güveniyorum.
Kadar ciddi, okunmamış kitaplar ama ciddi, asık asık yüz insanlar da yüreğine kadar kilitli, içindeki o oyun bahçesi, ne boyası ne boyası ne de maskesi, harika bak gözünü bir hayal kur, la la la la la bak sahnesi, dersiz yol yine rüzgara, önümüzde sen bir güç var.
Bekarlığın avantajı, ikiz yatağa çaprazlama yatabilirsin. Bence büyük rahatlık demiş. Deniz göndermiş WhatsApp'tan.
Let's go.
gidiyor işim eskisinden de beter. Gel gel sarışınım gel, gel sana aşığım gel. Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel. Gel gel sarışınım gel, gel sana aşığım gel. Gel gel gün ışığım gel, gel çok karışığım gel.
3 ay öncesine kadar bekardım, parmağımda kelepçe yoktu. Olabildiğince özgürüm artık, eşim istediğim sürece özgürüm tabii demiş efendim. Bekarlığın avantajı, bütün erkekler benim bebeklerim demiş. En çok sen demiş Esra efendim, sürekli yürümesiyle meşhur dinleyicimiz. Dün gece yayında çok tuhaf bir şey oldu, bunu da paylaşmak istiyorum. Sohbet ediyoruz dinleyicilerimiz, o arada işte sizin mesaj gönderdiğiniz gibi öte yandan mesaj gönderenler de var. Bir dinleyicim mesajı dikkatimi çekti ve şey diyordu, annesi TikTok'a girmiş de TikTok'ta ve 7 bin lira 8 bin lira gibi gelir elde etmiş birkaç haftada. Dinleyicimiz diyor ki yaptığım işi sorgular hale geldim, yani ben ne iş yapıyorum ki, ben niye çalışıyorum ki, annem birkaç haftada TikTok'ta 7 bin lira kazanıyor. Ne yapıyor dedim anneniz, yanlış hatırlamıyorsam şeydi, orada çokça mesaj aldığım için kafam karışmış olabilir. Annesi efendim TikTok'ta kısır yiyormuş ve kısır yerken 7 bin lira kazanıyormuş. Yani tabağın kısırı koyuyorsunuz, oturuyorsunuz ve yiyorsunuz, yerken de birkaç haftada 7 bin lira kazanıyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum, TikTok'ta işte siz bir şey yaparken insanlar da size hediye atıyorlarmış. Buna da atmak. İşte bana roket at, roketin bir bedeli var. Bana gül at, gül uygun bir fiyatlıymış. İşte 1 lira 2 lira. İnsanlar size bu hediyeleri attıkça siz de burada kumbaranızda birikiyor. Sonra TikTok bunun bir kısmını kesiyor. Önemli bir kısmını kesiyor. Geri kalanı da sizin hesabınıza gönderiyor bu arada. İşte Mehmet Ali Erbil buraya girdi. Mesela işte dilini çıkarıyor, bir şeyler yapıyor falan. Oradan bir gelir elde ediyor. Dün TikTok'u bayağı bir masaya yatırdık. Ondan sonra ben dedim ki annenizin TikTok hesabı nedir? Bir bakmak istiyorum ben. Ne çekmiş, neler yapmış diye. Annesinin, dinleyicimizin annesinin TikTok hesabında videolarına bakacakken önüme birden teyzeler düştü bu arada. Dün gece biz bayağı bir takıldık bu teyzelere. İnanamadım. Gerçekten inanamadım. Bizim Anadolu teyzeleri böyle muhafazakar, efendime söyleyeyim. 70 yaş civarı olan da var. Hatta 70 yaş üstü de var. Bayağı TikTok hesabı açmışlar. Hani bizim ya işte yatsıdan sonra uyurlar herhalde, uyumuşlardır, yatsıyı kaçırmamak için şunu yaparlar, böyle ederler deyip, ya da bize yavrum onu niye yapıyorsun, işte ayıp değil mi, günah değil mi diyen teyzeler gibi teyzeler bunlar. Onları TikTok'ta görür çok şaşırdım gerçekten de ve hayretler içerisinde kaldım. Hatta oraya dinleyicilerimizle birlikte yorumlar yazmaya başladık. Dinleyicilerim yorumlar yazdılar. İşte Matrax birazdan buraya gelecek. Siz türkü söylerseniz Matrax işte 5 bin lira verecek, 50 bin lira verecek, 100 bin lira verecek. Yavrum kimmiş bu Matrax? Kız nerede kaldı bu Matrax gibi mesajlar efendim. Daha doğrusu teyzelerin itirazları başladı. Oğlum bağ roket atan yok mu la? Sevaptır, 2 roket atsanız dedi. O roketin bir bedeli varmış bu arada. O teyzelerin fotoğraflarını görebilirsiniz. Bakın şimdi paylaşıyorum. Paylaştım daha doğrusu. Retweet ediyorum. Twitter'da Zeki Kayhan hesabında görebilirsiniz. Takip etmiyorsanız beni arama bölümüne Zeki Kayhan yazarak bulabilirsiniz. Yahu ne hale gelmişiz gerçekten. Yani teyzenin ağzında diş kalmamış ama TikTok'ta. Muazzam bir şey, kınamıyorum ve hakikaten bu teknolojiye adapte olmasına da bayılıyorum. Ben TikTok'a nasıl girilir, nasıl hesap açılır bilmiyorum bile ama teyzemizin böyle bir girişimci ruhu var ve oradan kendisine roket atılmasını, para gönderilmesini istiyor. Bu teyzelerimizi görüyor. Bakın 4 teyze aynı anda yan yana geliyorlar ve sohbet ediyorlar. Sohbet ederken de para istiyorlar efendim bu arada TikTok'ta. Evet, fotoğraflarını görebilirsiniz. Twitter'da Zeki Kayahan hesabında retweet ettim. Sonra bir baktım Ümit Özat orada. TikTok'ta canlı yayında işte Ahmet teşekkür ederim, Mehmet sağ ol falan. Allah Allah ne oluyor? İşte biri 300 lira biri 500 lira bir şeyler gönderiyor herhalde orada, bilmiyorum. Bir de yan tarafta bir kızcağız var onunla birlikte. Yani Ümit Özat dediğin insan mesela hani teknik direktördü, Fenerbahçe'nin yıldızıydı. Çok şaşırdım orada görünce. Tabii ki çok doğru, çok yerinde kullanılabilir. Hiçbir şey demiyorum. Bir değer üretilebilir. Mesela bir hukukçu sorulara yanıt verebilir. Efendime söyleyeyim bir ne bileyim şey internet kullanımıyla ilgili, ne bileyim dijital mecra ile ilgili birileri bilgi verebilir. Ben TikTok'un kapatılmasını falan istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir de böyle bir grup var. Bir yanlış kullanım ya da hoşuna gitmeyen bir kullanım olunca şurası kapatılsın, burası kapatılsın, asla tasvip ettiğim bir şey değil. TikTok yaşasın. Sadece bu dönüşüm beni çok hayretler içerisinde bırakıyor. Ata Demirer TikTok'a girmiş. Ben de TikTok'a girmek istiyorum bu arada. Ya da TikTok mu bize giriyor, ruhumuza işliyor acaba, onu da bilmiyorum. Ama Sıcak Kafa diye seyrettiğim ve çok da beğendiğim bir dizi dün nihayet bitirdim. Orada abuklayan insanlardan bahsediyordu. Abuklama. Bunlar abuk diyorlardı hatta. Yani bir ses var. İşte o sesi duyduğu zaman insanlar deliriyorlar. Daha sonra insanlar kulaklık takıyorlar. Sağlıklı olanlar kulaklık takarak geziyorlar ki diğerlerinin sesini duymasınlar. Ya filmde bir alt metin, dizide bir alt metinler var. İnanılmaz göndermeler var. İnanılmaz göndermeler var. Umarım o şekilde seyredilebilmiştir. Yani acaba şimdi işte bu teyzeler mesela ya da bu teyze gibi olanlar işte bana roket at bilmem ne yap falan diyenler Sıcak Kafayı seyredenler için söylüyorum. Acaba abuk mu? Yani abukluyorlar mı diye düşünüyorum. Bir bakıyorsunuz sanatçısı diyor ki dayanamadım ben de geldim diyor. Bir bakıyorsun o da işte bana 300 lira gönderin 500 lira gönderin işte dilimi çıkarırım böyle yaparım diyor. Mehmet Ali Erbil işte TikTok'ta bir şeyler yapıyor. Acaba bu bir abuklama mı? Yani dizideki gibi. Bir kulaklığını takanlar, duymayanlar, uzak kalanlar, o sesleri duymak istemeyenler. Bir de dayanamayıp o sesi duyunca mesela TikTok dedim haftada ya da birkaç hafta 7 bin lira kazanıyormuş dedim. Dayanamadınız gittiniz ve siz de TikTok hesabı açtınız. Siz de bir süre sonra para istemeye başlayacaksınız. Ya inanılmaz göndermeleri var dizinin. Sıcak Kafayı da seyretmediyseniz mutlaka seyredin. Faşist yönetimlere, baskıya, efendime söyleyeyim cuntaya, işkenceye, sert yaparak yönetimi elinde tutmaya çalışanlara, insanlara nefes aldıracak özgür bir alan bırakmayan diktatör siyasetçilere acayip göndermelerin olduğu muazzam bir dizi. Eğer alt metinleri okuyabilirseniz Sıcak Kafa'da mutlaka seyredilmesi gereken bir dizi. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Timur Savcı ismini gördüm ki çok sevdiğim bir isimdir. Teknolojik olarak da muazzam, görüntü olarak da harika bir iş çıkarmışlar. Çok da merak uyandıracak bir yerde bitti Sıcak Kafa. Evet, bir bakıyorsunuz böyle abuklayanlar var işte. Abuk yani. O gidiyor para dileniyor, bu gidiyor para dileniyor. Ümit Özat'ı orada görüyorsunuz. Eyvah bu da gitti diyorsun. Kulaklığını takmadı, sesi duydu, bu da etkilendi diyorsun. Dizide olduğu gibi. İnanılmaz ya. Teyzeleri görmenizi isterim. Yani bu teyzeler bizim elini öptüğümüz, efendime söyleyeyim otobüste yer verdiğimiz teyzelerdi. Ne ara oraya gittiniz, ne ara oradasınız inanamadım gerçekten de. İnanamadım yahu. Ha beni de yakında TikTok'ta görebilirsiniz. Çünkü ben zaten o dizideki başrol oyuncusu gibiyim. Ben etkilenmiyorum. Bağışıklığım bu anlamda abuklamaya karşı direnç kazanmış durumda. Anormali gerçekleştirme yolu gibi geliyor bana. İnsanların hayatlarını kontrol etmenin sistematik bir yolu bu sosyal mecra. Evet bakalım yani 50 yıl, 100 yıl sonrası, 200 yıl sonrası ne planları yapılıyor acaba? Bunlar yani bu tezler bizim yani bu işte namazını kılıp uyuyan işte yatmadan önce işte aman işte namazı kaçırmayayım aman şunu yapayım aman çocuklar şunu yapın bunu yapın diyen ninelerimizdi ya ninelerimizi bu şekilde görmek gerçekten hayretler içerisinde bıraktı beni. Ya seninle ya sensin olamaz başka biri ya seninle. Ata Demirer de TikTok'a giriyormuş. Atarım bir roket o zaman. Ya seninle, ya sensiz. İster sen. Bekarlığın avantajı, kafan estiği zaman gidebilirsin. Yok eşinin izni, yok çocuğunun okul tatili, ne zaman başlıyor diye bir derdin olmaz demiş Öz Fenerbahçeli Twitter'dan. Bekarlığın avantajı elti, görümce, kayın gibi kavramlar içinde kaybolmamaktır demiş Erhan. Hayır Zeki, TikTok'a girme, seni takip etmek için bize TikTok hesabı açtırma. Efendim buradan söylüyorum, ben TikTok'a girdiğimde benim için sakın TikTok hesabı açmayın. Ben mevcutların arasına girip akıl sağlığımı koruyarak çıkmaya çalışacağım. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Bu akşam üzeri konumuz bekarlığın avantajları. Nedir efendim sizce bekarlığın avantajı? 0216 987 52 32 canlı yayın numarası, 0216 987 52 32 reklamlardan sonra buradayız. Çut.
Ama görmemem lazım. Belki birdenbire yeniden başlamam gerek. Eskiden taptığımı bugün taşlamam gerek.
Yeni bir Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Bekarlığın avantajlarından bahsediyoruz bu akşam üzeri.
Lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş. Tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat, gerisi bayat.
Bekarlığın avantajı, eve istediğin saatte gelebiliyorsun. Yemek ütü derdin olmuyor. İstediğin filmi açıp izleyebiliyorsun. Hayatı sessize alıp kitap okuyabiliyorsun. Daha ne olsun demiş Neşe Hanım göndermiş efendim. Twitter'dan.
Günler güzel geçmedi. Unutmam lazım. Asıp yüzümü kalmışım, azıcık rıhtmam lazım. Hep içime.
Televizyonda reklamına denk geldik. Güzel olmuş. Teşekkür ederiz efendim.
Seni bir kazana atıp toptan
kapatmam
gerek. Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir nedenle.
Bekarlığın avantajı.
Ver yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş, yeni dokunuş, tek tek keşfetmem lazım. Yeni bir hayat.
Hilal şeklinde olan, kıllarını her yere döken bir kocanın olmaması demiş Selma Hanım göndermiş efendim WhatsApp'tan. Bekarlığın avantajı, başkasının kendisini kurguladığı dünyaya dahil olmamaktır. Filiz Hanım. 20 yıldan sonra bekarlık mı? O neydi yahu demiş Emin Bey. Düşünün efendim, o günleri bir hatırlayın. Bir hatırlayın, konsantre olun.
Yeni bir aşk, yeni bir iş, yine gülecek bir neden lazım. Yeni bir haber, yeni bir kader, bunlar için bana şans lazım. Yeni bir duruş.
Bir ara daha veriyoruz, sonrasında dinleyicilerimizle sohbetimize başlayacağız. Canlı yayın bağlantılarına geçeceğiz. Bekarlığın avantajı şudur dediğiniz ne varsa buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayının numarası, 0216 987 52 32. Reklamlardan sonra buradayız.
Yeni bir hayat, gerisi bayat. Kendime yeni bir neden lazım.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Bekarlığın avantajlarından bahsediyoruz.
Varlığının tiryakisi, yokluğunun delisi. Varlığının tiryakisi.
Bakalım kimle tanışıyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba efendim.
İyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Ankara'dan bir adet klinik psikolog doktor Özlem Okur.
Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Oh yaşasın. Ve olayı psikolojik açıdan da yaklaşacağız. Hangisi evet. Yani bu ayrım ne kadar doğru bilmiyorum ama hangisi daha avantajlı geliyor size bu arada?
Şimdi bekarlık görünüşte avantajlı gibi görünüyor ama aslında ikisinin de avantajları ve dezavantajları var. Fakat bence evveliyatında insanların kendileriyle nasıl ilişki kurduklarına bakmak lazım. Yani şu, bir ilişkiye girerken aslında biz paket olarak bir ilişkiye giriyoruz. Yani demek istediğim, çocukluk travmalarımız, geçmişimiz, ailevi meselelerimiz, örneğin anne ya da baba tarafından ihmal edilmiş bir çocuk, kadın olsun erkek olsun, bu ihmal edilmişliğin acısını kendi ilişkisinden çıkarmaya çalışıyor. Ya da anne ya da baba tarafından aşırı korumacı büyütülmüş bir çocuk asla yetişkinliğe geçemeyip ilişkide çocuk olmaya çalışıyor. Böylelikle aslında ilişkide toksik dediğimiz kavramlar oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla evlilik avantajlı olabilir ama evlenebilmek için ben hep şunu söylerim. Kişinin önce kendiyle evlenmesi gerekir.
Evet, evet.
Kendi kör noktalarımıza bile tahammül edemiyorken o kör noktaları başkalarıyla paylaşmaya çalışmak, hem de bizden haberdar olmayan ve en az bizim kadar sorunları olan insanlarla bunları paylaşmaya çalışmak, aradaki ciddi çatışmaları arttırdığı için aslında son zamanlarda istatistiklerde gördüğümüz başarısız ilişkiler ve boşanmalarla sonuçlanan evliliklerin temeli de tam olarak bu. Bana kalırsa ilişki ya da evlilik dediğimiz, hatta çocuk, kesinlikle öyle, çocuk bir ehliyete bağlanmalı. Yani tabii kesinlikle insanların en az bir yıl süreyle, en az diyorum. Çünkü Türk toplumunda yaşıyoruz ve bence bizim ülkemizde iyi aile yoktur. Kendi içlerine bakabilecekleri bir terapi sürecinden geçtikten sonra...
Bir dakika bu iyi aile yoktur genelleme değil mi hocam, yani bu anlamadım.
Genelleme şöyle, yani bir genellemeden ziyade şöyle açıklamakta fayda var. Her ailenin içerisinde sınır aşımlarını görüyoruz. Yani sağlıklı bir aileye denk gelebilmek için şu şartların olması gerekiyor Zeki. Öncelikle aileyi kuran kadın ve erkeğin geçmişinden hiçbir sorun getirmemesi, artı kadın ve erkeğin anne baba ilişkileri arasında hiçbir sıkıntı yaşamaması, bütün buralara gelebildiysek akran zorbalığına uğramamış olması gerekiyor. Dolayısıyla aslında bütün...
Ama buna bakarsak hiçbir yerde bulamayız ki bunu. Biz sözlükte.
Ya Türkiye...
Türkiye değil, dünyada bulamayız
evrensel,
yani.
Evet,
evrensel bir problemden bahsediyorsunuz.
O yüzden iyi aile yoktur. Fakat Türkiye diye özellikle vurgulamamın sebebi, biz doğu toplumlarında sorgulayan ve felsefe yapabilen toplumlar olmadığımız için, yani mesela çocuk neden diye soruyor, aileler o sorunun kaynağını kesiyor, bu kadar soru sorma sus diye buralardan başlıyor. Çünkü sorgulamanın olmadığı bir yerde iyiliği bulabilmek epey bir zaman alıyor. O yüzden iyi aile yoktur diyorum, yoksa aileleri etiketlediğinden vesaire değil. Fakat ailelerde sıkıntılar yaşandığı için ilişkilere de bu sıkıntılar transfer ediliyor. Dolayısıyla aslında bir toksiklik başlıyor burada.
Evet, şimdi düşündüm, benim ailem iyi değilmiş, bunu öğrendim sizden yani.
Benim de ailem iyi değil.
Hacı, benim ailem son dereceyi, ben öyle düşünmemiştim hiçbir zaman ya, böyle bakmamıştım olaya.
Ya hayır lütfen, böyle etiketlemek, kötü insanlar değil, iyi insanlar da kötü zamanlar geçirebilir. Aslında yani aile yapısının ne kadar sağlıklı olursa olsun içinde sağlıksızlar, umutlar barındırmadığı için. Zaten şu da var. Tamamen iyi diye bir kavrama ulaşabilmeniz zaten mümkün değil. Evet. Ama ailem yeterince iyi, bak bu kabul edilebilir bir kavram.
Peki.
Yani ailem yeterince iyi.
Peki efendim. Bu durumda bekarlığın daha avantajlı olduğunu söylüyorsunuz ama tabii bu geçmişte hani yaralanmalar, efendime söyleyeyim oradaki travmalar, onları da alıp evliliğe getirildiğini, yani kim ne topladıysa onu sofraya koyduğunu, sonra bu sofraya konulanlarla yemek yapıldığını söylüyorsunuz. Ama
öyle.
Ne kadar tabii bu yenilebilir olur, onun tuzu biraz fazla olmuş, bunun biberi bir eksik değil mi, niye fazla limon sıktın derken bir gerginliğe dönüşüyor diyorsunuz galiba.
Tabii ki öyle. Hı-hı. Ama genel olarak bekarlık aslında bekarlığın iyi olduğuna kanaat getirmek belli ilişkilerden çıktıktan sonra mümkün oluyor. Hı-hı. Yani hiç ilişki yaşamamış birisi bekarlık iyidir ya kısmına şu şekilde ulaşabilir ancak. Etrafında yaşadığı, daha doğrusu bulunduğu çevre içerisinde tanıklık ettiği ilişkiler vasıtasıyla ya yok ben iyiyim böyle sorunlarla uğraşılır mı gibi bir kavrama ulaşabiliyor. Hmm. Ama en nihayetinde günümüz evliliklerinin, günümüz ilişkilerinin fazlaca talepkar olduğu tavımdan yola çıkacak olursak, örneğin işte bir çift evleniyor, evlendikten sonra toplum ve çevre baskısıyla ev almalıyız. Hmm. Araba almalıyız. Hmm. Yok işte Faruklar şu koltuğu almış ve biz de bunu
evet.
Yani işte
aslında şunu mu söylüyorsunuz? Yapmış. Evlilik küresel sermayenin bir oyunu mu? Yani alışveriş yaptırmak, borçlandırmak için böyle bir şey mi diyorsunuz yani?
Küresel sermayenin bir oyunu dersek sniperla bizi vururlar ama neoliberalist akımın aslında toplumdaki insandan beklediği bir şey. Yani daha mutlu olmanın tanımı olarak evlenmek ya da herhangi bir ilişkide ilişki içerisinde bulunmayı istiyor bugünkü yaşam tarzı. Hmm. Yani mesela 2018 ya da 19'daydı şimdi hatırlamıyorum. 3-4 kardeş kendilerini siyanür vasıtasıyla zehirleyip intihar etmişlerdi.
Hı, hatırladım, evet.
Bu insanlarla alakalı acayip yorumlar dönmüştü internette. İşte kesin evli değillerdi. Kesin hayatlarında birisi yoktu. Ya da işte ne kadar yalnızlardı. Ya sanki evli olmayan, ilişkide olmayan intihar etmek zorunda.
Ya,
halbuki
evet.
Böyle bir şey yok.
Değil mi orada konu komşuyla falan röportaj yapılıyor, soruluyor, yalnızlardı, kimse yoktu.
Tabii kendi tabii yalnızlardı, evet, evet. Hayatlarında kendi hallerinde insanlar. Ya çok basit, ayın sonunu getirememiş olamaz mı bu insan?
Evet.
Şimdi dolayısıyla her şey bir birliktelik ya da olması gerekenin bir insanın hayatında olmaması üzerine kurgulanıyor. Hı-hı. Yani evliliklerin ben bugün kendi danışanlarımdan yola çıkarak, kendi tuttuğum istatistikten yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki aşk ile ve hakikaten düşünülerek yapılan bir kısmı çok az. Yani herkes birileri bunu yapıyor diye yapıyor. Hı. Özeniyor. Onda var, bende niye?
Evet. Zaten baktığımız zaman kaldı. Hocam yani Instagram evlilikleri var. Instagram evliliklerine evlenince bu tepsi almış, böyle sunum yapılmış. İşte Instagram'da evlenildiği zaman şu emojiler, işte bir erkek emojisi, ortasında kalp, onun yanına kadın emojisi koyulmuş.
Tabii.
İşte yüzük emojisi koyulmuş. İşte kocişimle pazar kahvesi, keyfisi paylaşılmış falan gibi böyle bir paket var. O paket paylaşıyoruz. Sosyal medyadan ben çok ciddi, bu arada muhakkak değerlendirilmesi gereken bir dizi, Sıcak Kafalar, muazzam alt metinler var, muazzam alt metinler var. Bir tarafta normal devam eden insanlar, diğer tarafta abuklayanlar. Abuklayanlardan, abuklayanların o seslerine maruz kalmamak için, çünkü onların seslerini duyarsanız siz de abukluyorsunuz, siz de artık kayboluyorsunuz, o yani normali kaybediyorsunuz. Kulaklık takıyor normal insanlar. Fakat abuklayanların sayısı da artıyor. Müthişti gerçekten, ben çok etkilendim. Alt metinleri dolu doluydu. Şimdi sosyal medyada bir abuklama durumu başladı. Bir, yani o sesi duyduğu an birisi etkileniyor ya da etkilenmiyor. İşte kulaklık takan etkilenmiyor. İşte bağışıklık kazanan var, ben görüyorum ama etkilenmiyorum. Mesela birisi almış eline bir ne diyor, cinsiyet partisi diye bir şey çıkmış. Yani bizim zamanımızda bu yoktu. Gelirdi ve şey derdi ki işte ben hatırlıyorum. Müjdemi isterim işte kızımız olacak. Yani müjdemi isterim çocuğumuz olacak. Bu kadardı. Ondan sonra ona bir hediye falan, bu haldeydi. Şimdi bakıyorum bir balon alınıyor. Bir balonun içerisine o cinsiyeti belirten, cinsiyet de bu arada renk açıklanır olmuş. Pembedir, pembe ise işte kız olacak, mavi ise erkek olacak. Renklerin de cinsiyetlerle örtüşmesi bana her zaman için tuhaf gelmiştir. İşte bu yüzden mesela kırmızı Pinokyo bisikletim olmadı benim. Oysa ben kırmızı Pinokyo bisikleti çok daha fazla sevmiştim. Fakat kırmızı kız rengidir gibi bir toplumsal baskıyla birlikte olmamış. Neyse, bu cinsiyet partisinde belki denk gelmişsinizdir. Balonun içerisinde o renk renk kağıtları koyuyorlar. Sonra o müzik işte patlıyor, yükseliyor. İşte dozaj artırılıyor, heyecan artıyor. Sonra balon patlatılıyor. İçerisinden kırmızı renkli kağıtlar çıkınca işte kızımız olacak falan. Ya da mavi olunca erkek olacak. Şimdi bunu gören bir başkası, bir başka anne adayı, bir başka hamile hanımefendi ya da bebek bekleyen bir aile. Onlar da kendilerini bu işin içerisinde buluyorlar. Bir bakıyorsunuz onlar da abukluyorlar. Yani onu gören diğeri de abukluyor. bu sese maruz kaldığı zaman diğeri değişiyor, o da yapmaya başlıyor. İşte birden bir bakıyoruz baby shower diye bir parti olmaya başladı. Bebek doğmadan önce evde bir parti yapılıyor. İşte altın getiriliyor, o yapılıyor, oynanıyor, çıkkıdı çıkkıdı hoppidi hoppidi bu yapılıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz bizim şeylerde, hastanelerde o yeni doğan katlarında, yeni doğum katlarında kapıların önünde cinsiyetlere göre süslemeler var. Erkekse pembeyle maviyle süslenmiş, işte kız olacaksa pembeyle süslenmiş. Bu bir paket bu arada. İşte Semih Hanım yaptı, Semih Hanım'ın geline yaptılar, bana niye yapmadılar? İşte o oldu, bu niye olmadı falan. Siz zaten hastane doğum yapmaya gittiğinizi söylediğiniz zaman bilgi verirken hemen otomatik olarak oradan çıkıyorlar bu arada. Yani hastaneler de bu tür yerlerle anlaşmalı.
Doğum paketi.
Hatta tabii. Bir hekim arkadaşım var. Kendisi yani çok iyi bir cerrah, çok iyi bir doğum hekimi, kadın doğumcu. Diyor ki ben, bu fotoğrafçılar benden daha çok kazanıyorlar diyor. Yani bir bakıyoruz yani doğuma giren fotoğrafçılar. Ben hekim olsam, cerrah olsam git buradan derim. Çık. Çık ya, senin ne işin var burada ya elindeki makineyle falan. Ama iş öyle bir yere denk geldi ki artık abukluyoruz. Tıpkı o sıcak kafalarda gösterdiği gibi. O ondan gördü, bu bundan gördü, şunu yaptı, bunu yaptı derken birbirine benzer hareketler yapan, birbirine benzeyen insanlara dönüşüyoruz. Bu sadece tabii bu işte cinsiyet partileri o bu değil. Baktığınız zaman kaşlarımız da birbirine benziyor. Microblading diyorlar galiba buna. Kadınlar böyle kalın kalın kaş yapıyorlar.
Microlifting, microblading.
Evet, evet. Dudaklar kaldırılıyor. İşte burunlar birbirine benziyor. Hep birbirine benzeyen hareketler ve çok ciddi bir abuklama içerisindeyiz ve kaybediyoruz. Yani bu bekarlık yaşantısında da bekarlık biraz daha özgün kalıyor sanki burada. Öyle. Yani çünkü daha boş bir alan var, boş bir kağıt var. Oraya yazılacak çok şey var ama hani evlenince yapılması gerekenler belliymiş gibi. İşte balayına gidersin, balayından story atarsın, eşinle gidersin, kumsaldan fotoğraf çeker koyarsın. Sonra işte dönersin balayından, kocamla kahve keyfi deyip fotoğraf paylaşırsın. Instagram profilini değiştirip yüzük emojisi koyarsın. Ondan sonra kocişim beni gezdiriyor ya da kocişimle araba keyfi deyip onu paylaşırsın. Bir paket var, onu yaparsın ama bekarın ne yapacağı belli olmaz. Yani yarın sabah uyandığımda benim nerede olacağım belli değil. Ben bile bilmiyorum şu anda. Yani gece bana bir sürpriz, belki Kıbrıs'ta olacağım. Belki ne bileyim, işte Schengen vizem varsa ve imkanım varsa bir Berlin'e gidip geleceğim vesaire. Yani bu bekara da sürpriz öte yandan. Evet. Buyurun.
İç sesini dinleyebiliyor. Şimdi sana yeni bir akım daha söyleyeyim. Önce bebekle alakalı, sonra bu iç sesi dinleme olayına tekrar geleceğim. Zekicim, anneliğe geçiş ritüeli diye yeni bir akım çıkmış. Mesela bu cinsiyet partına anneyi doğuma hazırlama ritüeli. Boncuklar yapıyorlar, böyle mumlar yakıyorlar. Tamamen böyle bir ayin ortamı gibi düşün.
Hiç de bedava hazırlanmıyor bu anneler. Hep bir paket, hep bir para.
Kesinlikle, aynen. Neden? Anneliği kutlamak adına. Fakat şöyle... dış kısım o kadar dolu ki annelikte anneleri ne bekliyor? Başlarına ne gelecek? Hamilelik dediğimiz kavram çünkü insanın kendiyle vedalaştığı andır. Tabii. Yani bu bir hem başlangıç hem de bir bitiştir.
Bitiş, doğru.
Tabii. Bu bir kayıptır. Yası da tutulması gerekir. Ve çocuk doğduktan sonra hayatın bambaşka. Yani postpartumun çok sıklıkla bugünlerde görüldüğünü görüyoruz. Postpartum, doğum sonrası depresyon. Bunun nedeni de işte zaten bu abuklamak dediğim kavram. Şimdi bekar hakikaten kendine, yani patronu da kendisi, kahyası da kendisi, gerçekten istediğini yapabiliyor. İşte ay beyin ya da hanımın onayını alayım, dur ona sorayım, haber vereyim, günaydın mesajı atmadım, iyi akşamlar mesajı atmadım gibi dertleri yok.
Evet.
Canı istiyor, imkanı var, atıyor, alıyor uçak biletini, oraya buraya gidiyor. Çünkü ben ne yapmak istiyorum? Yani bir insanın öncelikle, hatta şunu söylerim, bir restoran keşfettiyseniz önce kendinizi o yemeğe götürün. O restoranda kendi başınıza vakit geçirebiliyorsanız diğerleriyle haydi haydi geçirirsiniz. Bekar kendiyle vakit geçirebildiği için aslında çok kıymetli ve normalin anormal olduğu anormalin de normal kabul edildiği toplumumuzda azınlıkta kaldıkları için anormal kabul ediliyorlar. Hı-hı. Aslında bence en şanslı insanlar bu açıdan baktığımızda.
Peki. İki ay sonra kızımız dünyaya gelecek. Hastanenin içinde organizasyon şirketinin bankosu var ve tabii, paket paket tabii, programlar yapmışlar. 4 tabii, bin liradan başlıyor. 7-8 bin liraya kadar çıkıyor. Eşimle böyle şeyleri hiç özlemedik. Ancak ben gene de sordum. İstersen yapalım, içinde kalmasın diye. Toplum artık bizi bunlara yönlendirir oldu. İşte biz toplumu, toplum biz derken böyle etli tırnak gibi ayrılmaz bir etkileşim içerisindeyiz. Evet efendim, bakıyoruz. Kız ve erkek renklerinden bahsettiğinizde aklıma geldi. 6 yaşında bir kızım var. En sevdiğin renk ne diye sonra siyah ve pembe dedi. Neden bir tanesini seçmiyorsun dediğimde bana, aslında siyah ama kız olduğum için pembeyi de ya sevmem lazım, yoksa bana gülerler dedi, çok üzüldüm demiş. Uzun uzun renklerle cinsiyetin hiçbir bağlantısı olmadığını örneklerle anlatmaya çalıştım. Umarım işe yaramıştır diyor. Onur göndermiş efendim.
Evet, yani akran zorbalığı, akran baskısı. Sen neden garip garip giyiniyorsun?
Aslında bu yüzden söylüyorsun, normal yoktur tabii, diye değil mi?
Evet,
yani,
aynen
yani,
öyle.
Ya, kalkıp pembeyi kız rengi, maviyi erkek rengi kabul ediyorsa bir toplum normal değildir diyorsunuz.
Değil, kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Yani her şey çünkü kodlamalar ve kategorizasyonlar üzerinden. Yani bir insanın olduğu gibi var olmasına bu toplum müsaade etmiyor. Yani sonra terapilerde olduğum neydi, olanım neydi, ben neydim acaba? Aslında bir gün bir danışanım şey demişti bana. Yani Özlem Hanım, garip sorular sormuyorsunuz. Asla sorduğunuz sorular çok basit ama bizim kendimize sormadığımız sorular. Hakikaten öyle. Ben kimim? Ne istiyorum? Burada ne hissettim? Ben bundan hoşlandım mı? O kadar onur ilikten yaşıyor ki toplum aslında. Sormuyor kendine ben ne istiyorum diye. Hatır için yapıyor. Hayır diyemediği için yapıyor. İlişki bile hatır için kurulabilir yani. Annem babam benim evlenmemi bekler.
Tabii.
Böyle bir evlilikten nasıl bir hayır gelebilir? Böyle bir evlilikten doğan çocuğun nasıl tırnak içinde kendini bulabilmesi ve bireyselleşebilmesi beklenir.
Ben şunu çok duymuştum zor hocam. Niye evlendiniz dedim siz. Niye böyle bir tercihte bulundun evet, sohbet ederken. Dedi ki çok kiloluydu, kimse onunla ilgilenmiyor diye üzüldüm dedi.
Ya.
Evet. Bu yüzden
çok acı.
Tercihi bu olmuş.
Evlendiği kişi için de acı. Evlenen için de acı. Yani acımak büyüklenmecilik ve kibirden gelir. Peki bir insana, bir insanla acıdığınız için ilişki kurduğunuzda aslında siz büyüklenmeci ve narsist bir yerdesiniz demektir. Bu ilişkide eşitlikten bahsedilemez. Bir ilişkinin var olabilmesi için her iki tarafında eşit olması gerekir. Zihnen de beden, yani bedenen mümkün değil ama özellikle zihnen.
Sıcak Kafalar dizisini hangi platformda izleyebiliriz demiş Semih. Valla Netflix diyebiliyor muyum? Diyemiyorsam demiyorum. Demedim.
Ben bilmiyorum.
Demedim ben öyle bir şey.
Demedim.
Hocam çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti.
Ben
sağ olunuz. Var olunuz. Görüşmek
sen
üzere.
Çok iyi, bakın.
İyi akşamlar. Sağ olunuz.
Hoşçakalın.
Bakın ne kadar iyi geldi değil mi? Özlem Hanım'la konuşmak, anlattıklarını dinlemek. Klinik psikolog kendisi. Hiç öyle şeye benziyor mu? Hani televizyonda çıkıp işte kocanızın size dönmesini istiyorsanız koltuk altınıza badem yağı sürün, kasıklarınıza yılan yağı sürün diyen, kendisini psikolog olarak tanıtan bir şarlatan var. Hani işte tuzlu suyla olumlama diyen, efendime söyleyeyim çapalama diyen, değil mi? Ama ne kadar iyi geldi. Ben Özlem Hocam'la konuştuğum zaman çok iyi hissediyorum. Bir şeyler söylüyor. Hakikaten altı dolu dolu bir şeyler söylüyor. İşte gidip suyla çapalama yaparsan, parmağını suya batırıp sonra sevdiceğinin işte gerdanına dokunursan parmağınla sürekli böyle vura vura, o seni hatırlar falan gibi saçma sapan şeyler söylemiyor. Ya da kasığınıza yılan yağı, efendim diz kapağınızın arkasına bonsai yağı sürün, sevdiceğiniz bu kokuyu tılsım kaşlar dolayısıyla alacak ve hep sizi hatırlayacaktır gibi aptalca ifadeler de kullanmıyor. Dolayısıyla bizim gerçek manada psikologlardan yardım almak en büyük, en temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Lütfen bunu ihmal etmeyiniz. Psikoterapi önemlidir, psikoterapi değerlidir. Sıkıştığımızda, açmaza düştüğümüzde psikologlardan yardım almak son derece kıymetlidir. Ne zaman sohbet etsek, ne zaman konuşsak bana da iyi gelir. Bir ara veriyoruz, sonrasında geliyoruz efendim. Bu akşam üzeri konumuz bekarlığın avantajları. Bekarlığın avantajları şunlardır dediğiniz herhangi bir durum var ise buyurunuz, bekliyoruz. 0216 987 52 32 canlı yayın numarası, 0216 987 52 32. Reklamlardan sonra buradayız.
geçenleri unutmak mümkün değil. Nasıl da söndürdün ha sevgimizi. Bu son yeminim olsun, bir daha böyle sevmem. Artık ağlamam çünkü hak etmedim. Hak etmedim.
Aramızda uçurumlar, yeniden seven o bakışlar. Anlasana içimdeki duvarı yıkamazlar. Aramızda uçurumlar, yeniden seven o bakışlar. Anlasana içimdeki duvarı yıkamazlar.
Aramızda uçurumlar, yeniden seven o bakışlar. Anlasana içimdeki duvarı yıkamazlar. Aramızda uçurumlar, yeniden seven o bakışlar. Anlasana içimdeki duvarı.
En Kafa Radyosu'nda Zekirdek devam ediyor efendim. Bekarlığın avantajları bu akşam üzeri konumuz. Kimsenin seni mutsuz etme ihtimali yok demiş dinleyicimiz. Bekarlığın en büyük avantajlarından biri en az 3 saat rahat rahat kitap okumaktır. Diğerlerini saymıyorum bile demiş Özden. Bekarlığın avantajı, maç seyretmek için öbür odaya gitmek zorunda kalmazsın denmiş.
Yeniden seven bakışlar, anlasana içimdeki duvarı.
Bekarlığın avantajı, yalnız kalmaktan korkmamayı öğreniyorsunuz. Huri Hanım.
Seven, o bakışlar, anlasana içimdeki duvarı.
Bekarlığın avantajı, ailenizle yaşıyorsanız evin eksikleri sizi ilgilendirmez. Biraz ekmek elden, su gölden gibi diyorsunuz. İstanbul İstanbul'dan Tolga, eve belli bir saatte gitme mecburiyeti olmuyor demiş.
Sevemem. O gül dudaklarını öpeyim, öpeyim, öpeyim. Güzel yanaklarını seveyim, seveyim, seveyim. Şu kalbimi sana ben vereyim, vereyim, vereyim.
Bekarlığın avantajı, arkadaşlarınızla dışarıya çıkarken 50 tane takla atmak zorunda kalmamak denmiş. Süleyman Bey, bakalım kimle tanışıyoruz. İyi akşamlar, hoş geldiniz.
İyi akşamlar Zeki.
Efendim, teşekkür ederiz. Buyurunuz, dinliyoruz sizi. İsim nedir acaba?
Benim ismim Birgül Zeki, nasılsın?
Efendim, nasıl olalım? Bu akşam üzeri daha ziyade 9x küp artı 17x kare eksi 17 x artı 4744 eşittir 8897 gibiyim. Değerim tam olarak bilinmiyor. Siz nasılsınız efendim? İyi misiniz?
Ben deyim Zeki.
Buyurun, bekarlığın avantajı.
Bekarlığın bana göre tek avantajı, uyumaya geçerken eşinin horlamasını kesmek için sürekli yeni taktikler geliştirmek.
Şimdi uyku da tabii önemli bir eylem ve galiba en keyifli, en sağlıklı uyku yalnızken gerçekleşiyor. Sağınızda, evet, solunuzda birinin olmaması, ona çarpmamak, onun size çarpmaması uykunun kesintisiz biçimde devam etmesi adına önemli. Elbette horlamak da son derece uyku kalitesine zarar veriyor. Hele hafif bir uykunuz var ise. Peki evet, nasıl taktiklerle kesiyorsunuz horultuyu?
Peki şöyle, artık sürekli yeni şeyler geliştiriyorum. Mesela dirseğimi dayıyorum.
Dirseği dayalı tutunca kesiyor mu efendim horlamayı?
Evet. Sırt üstü yatınca horlamaya başlıyor ya, hemen onu yan çeviriyorum ama tekrar anında dönmesin diye dirseğimi dayıyorum.
Peki belli bir bölge var mı? Dirseği şuraya, enseye yapıştırıyorum falan, var mı öyle özel bir bölge?
Genellikle sırtına denk geliyor.
Sırtına dirseği denk. Peki dirseği çektiğiniz anda başlıyor mu tekrar?
Başlaması şöyle oluyor. Tekrar sırt üstü yatmaya dönüyor. Ben onu engellemek için bir gece öyle yapıyorsam öbür gece ayağımla böyle bir kendime bir engel koyuyorum sırt üstü yatmasın diye. O sırt üstü yatışını engellemek için ayağımı ona dayıyorum.
Peki ama bu dirseğinizi koyma, ayağınızı dayama, bunların tabii şey olması lazım. Yani sizin de uyumuyor olmanızı gerektiriyor.
Zaten eşim uyuduğuma inanmıyor. Sen diyor, uyuduğuna inanmıyorum. Sen itfaiyeci uykusu uyuyorsun diyor. Yani bence yataktan parmağımı çevirsem uyanıyorsun diyor. Belki de 41 yıldır artık bunları geliştirdim diye düşünüyorum. Bazen burnunu sıkıyorum, bazen ıslık çalıyorum.
Yastığı şimdi sallıyorsunuz falan, ha?
Şimdi bir yerde okumuştum, ıslık çalınca horlama kesiliyormuş. Islık çalıyorum.
Bu taktiği de efendim bir yere not edelim. Evet, bu konuda ilgili şikayetçi olanlar varsa ıslık çalmak da etkiliyormuş, bilginiz olsun efendim.
Burnunu şöyle kısa süreliğine sıkıyorum.
Gerçekten bunun kitabını yazacak hale gelmişsiniz.
Sürekli bir şeyler geliştiriyorum, yastığında sallıyorum bazen, yeter artık diyorum. Sesim yükseliyor ama o beni duymuyor, tekrar devam edip uyuyor.
Tıbbi bir destek alıp horlamaktan da kurtulmak mümkün demişler efendim, bu da hatırlatılıyor.
Ama onun horladığına inanmıyor ki. İnansa zaten sonra çözecek.
Gideceğiz,
horladığına inanmıyor.
Destek almaya gidemiyoruz, kabul etmiyor diyorsunuz. Peki.
Çünkü horladığına inanmıyor. Ben horlamıyorum ki diyor.
Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Sağolunuz. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diyoruz. Sağ olun.
İyi akşamlar.
Görüşürüz.
gül dudaklarını. Öpeyim öpeyim öpeyim güzel yanaklarını. Seveyim seveyim seveyim.
Evlendikten sonra birey olabiliyorsanız eğer aslında bekarlıktan çok da büyük bir kaybınız yok demektir. Ama sanırım çocuksuz evlilik her daim bekarlıktır, bunu söyleyebilirim demiş Şeyma Hanım. Kahrolsun horlayan erkekler, benim eşim horlamıyor kükürüyor demiş Filiz Hanım WhatsApp'tan.
Sevemem, dudakların ne sıcak diyemem, diyemem, diyemem.
Bekarlığın avantajı gece matraks programını kahkaha atarak doya doya dinlemektir. Oh be demiş Bülent Bey, teşekkür ederiz efendim. Sevemem, sevemem, sevemem. Benim eşim de horladığına inanmıyordu. Kaydettim, ona gösterdim demiş Songül Hanım. Vereceğiz, öncesinde
su içeceğiz.
Bardaklarımız, şişelerimiz hazır efendim. Bir bardak suyunuzu benimle paylaşmaya var mısınız? Günlük su içme miktarımıza birlikte katkı sağlayalım. Zil sesinden sonra hem suyumuzu içelim hem de nasıl bir fayda sağlıyoruz bunu dinleyelim.
Arçelik su arıtma sistemleri su içmeyi hatırlatıyor. Su içmek emziren annelerin sütünün artmasında önemli rol oynar. Tam da şimdi bir bardak su içme zamanı. Arçelik su arıtma sistemleriyle su içmeyi unutmayın.
Afiyet olsun. Bu arada kahrolsun horlayan erkekler mesajı sonrasında Atilla Bey göndermiş efendim. Ya horlayan kadınlar. Evet, bununla ilgili şikayetleri reklam arasında alalım. Bu niye sadece erkeklere yakıştırılan bir durum? İtirazı olan beyefendiler de yazabilirler. Twitter, Instagram hesabımız Zeki Kayahan. WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. Bir ara veriyoruz. Dönüşte günün çocuk şarkısı burada olacak. Önerilere açığız. Çut.
Bastın Donat günün çocuk şarkısını sunar.
Oh, bir rüzgar çıkmış karşılarına. Karıncalar birlikte karşıya geçmiş ama orada güçlü bir rüzgar çıkmış karşılarına. Çok zor, çok zor, çok zor ama el ele bir halka aşar hep birlikte olursa.
Türkiye'nin en kafa radyosunda Zekirdek devam ediyor efendim. Karıncalar bu akşam üzeri çocuk şarkımız oluyor. Horlama ve erkekler birbirine çok yakıştırılıyor. Yok mu hanımefendiler arasında horlayan dedik. Beyefendi demiş ki valla bizim hanım öyle bir horluyor ki aklını kaçırırsın. Ama ona bunu hiç belli bile etmedim üzülmesin diye. Hatta sorduğu oldu ben horluyorum diye. Yok aşkım dedim. Onun canı sağ olsun demiş beyefendi ama şimdi de siz söyleyin bu tıbbi bir yardım da gerektirebilir elbette. Efendim benden bu akşam bu kadar. Gece 10'dan itibaren yine burada, yine Türkiye'nin en kafa radyosunda Matraks'ta olacağım. Ortalığı birbirine katacağım. Gece Matraks'ta görüşelim. Pazartesi günü 16-18 saatler arasında yine burada, yine Kafa Radyo'da Zekirdek'te görüşmek üzere. Birazdan Nihat'ta Sivrisinek yayında görüşmek üzere. İyi akşamlar.
Bastın Donat günün çocuk şarkısını sundu.